Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
Günaydın.
Herkese iyi haftalar.
İyi haftalar. Evet, bugün ana konu olarak da işte Türkiye'de seçim satım haline girmişken bir demokrasi ittifakı kurulup kurulamayacağı konusunda sizinle yıllardır yaptığımız programlarda konuştuğumuz, sizin öne dile getirdiğiniz şey, bir de artı gerçekte de 12 Ocak tarihli bir yazınız, tırnak içinde köprü anlaşması ile geniş demokrasi ittifakı kurulabilir diyorsunuz ve altılı masayı oluşturan partilerden HDP ile, yani Halkların Demokratik Partisi ile yan yana olmaktan kaçınmayan partiler arasında otokratik yönetimin kaldırılması için köprü anlaşması denen bir şey öneriyorsunuz. Onunla sorunun aşılabileceğini, böylece hem altılı masanın korunmuş hem de denkleme HDP'nin de dahil edilmiş olacağını söylüyorsunuz. Biraz bunun üzerinde konuşalım mı ayrıntılarını?
Tabii. Şimdi Türkiye'de yakın dönemde yaşadığımız bir pratik var. 2019 yerel seçimleri. Bu yerel seçimlerde de işte büyük 12-13 büyük şehirde muhalefetin kazanmasının arkasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi HDP'nin adayları desteklemesiydi. Bunu bütün herkes bunu biliyor. Yani HDP seçmeni bilhassa büyük şehirlerin, bu Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde ve 11 büyük şehirde bu desteği verdiği için muhalefet kazandı. Ve ne diyorduk? Otokrasi kapısının eşikle kapı arasında bir ayak koyulabilir bu seçimlerde başarı elde edilirse. Nitekim 2019 yerel seçimlerinin iktidar açısından kaybı hala hazmedilmiş değil. Dolayısıyla bir denklem karşımıza çıkıyor. Otokrasiyi geriletmek için nasıl bir denklem yazabiliriz? Bu denklemde yer alacak partiler. Bu altılı masa dediğimiz bir oluşum vücuda geldi. Burada HDP ile bir problem yaşanıyor. Bu problem nasıl aşılabilir? Şimdi bu aslında bu problemin aşılmasına ilişkin enerjimizi sarf etmemiz gerekiyor. Burada bir takım yaratıcı önerilerde bulunmamız gerekiyor. Ben naçizane bu konularda çalışan bir kişi olarak yan yana gelebilecek partilerin HDP ile bir araya gelmesini, ama gelmeyecek partilerin diğerleriyle zincir oluşturması gerektiğini öneriyorum, söylüyorum ve bunun mümkün örneğini de verdim. Hatta 1999 yılında hatırlayın, Türkiye birinci mi ikinci paketti galiba Avrupa Birliği ile ilişkin. O pakete ilişkin bir tıkandı. İdam da onun en önemli maddesi.
Evet.
Ve bu konuda koalisyon ortakları, üçlü bir koalisyon var. Ecevit Başbakan, DSP, ANAP ve MHP vardı. Orada Bahçeli sürpriz bir gelişme. Dedi ki yani ben bu koalisyonu bozmam. Siz diğer partilerle anlaşabilirsiniz. Nitekim parlamentoda o zaman bulunan partilerin desteğiyle, muhalefet partilerinin desteğiyle o şey aşılmıştı. Şimdi burada sorun şu, yani Türkiye'de iktidar HDP ile yan yana geliyor. İktidar PKK ile yan yana geliyor. İşte çözüm süreci işte gidiyor, Kürt oylarını devşirmek için daha önce gördük, Öcalan'dan mektuplar alınıyor, Sırrısakık'ta görüşülüyor. Daha önce çözüm süreci için HDP heyetlerinin İmralı'ya gitmesi, işte İsveç görüşmeleri, Kandil, bunlarla görüşme alanı iktidar için var, ama özellikle muhalefete gelince HDP ile yan yana görülmek, HDP'de ilişki kurmak iktidarın inhisarında, tek elinde, ama muhalefet yan yana olması, yan yana görüşmesi terörist damgasıydı. Şimdi birincisi, gerçekten bu altılı masa bu handikapını aşamıyor. Yani aşması pekala mümkün, çünkü tarihsel örneklerin de veriyorum. Ben birinci meclise atıp da bulunmamın sürekli...
Evet, o yazıda ben de onu söyleyecektim. Yazıda çok önemli bir şey var orada bahsettiğiniz. Birinci mecliste her türlü ayrımı aşarak bir araya gelme imkanı bulunmuştur diye.
Birinci mecliste Kürtlerin çok büyük bir çoğunluğu, %90'lara varan birinci mecliste yer alıyor. Yani birinci meclis Kürt milliyetçileriyle Türk milliyetçilerinin bir araya geldiği bir meclis. Nitekim Lozan görüşmelerine giden heyet başkanı İsmet Paşa diyor ki ben burada Kürtlerin ve Türklerin temsilcisi olarak geldim. Adı daha Türkiye değil devletin. Büyük Millet Meclisi Türklerin ve Kürtlerin birlikte oluşturduğu meclistir diyor. Daha net ne olabilir? Bu ittifak 24'e kadar Lozan sonrasına kadar düşüyor. Zaten tarih bir ittifaklar tarihidir. Hem iç ve hem dış ittifaklar tarihidir. Bütün dünya tarihi bununla doludur. Dolayısıyla otokratik bir yönetimden demokrasiye geçmek için bir mücadeleye tanık oluyoruz ve ittifak modellemesine tanık oluyoruz. Bu ittifak modellemesinde mesele geliyor, tıkanıyor. HDP'nin denkleme dahil edilmesi. Ben bir bypass öneriyorum, bir köprü öneriyorum. Yani damarlara bypass yapılıyor da siyasete bypass yapılamaz mı? Pekala yapılır ve tarihimizde de bunun örnekleri pekala var, mümkün. Bakın 3-4 ay içerisinde bir seçimlere gideceğiz. Seçimlere giderken neler yaşıyoruz? Her hafta şok edici olaylar, cinayet yaşıyoruz. Her türlü engelleme, yasaklama koyuyoruz. Patlamalar, çatlamalara tanık oluyoruz. Sürekli bir olağanüstü bir durumdan geçerek gidiyoruz. Hazine yardımı kesiliyor, dokunulmazlıklar kaldırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na dava açılıyor. Sadat reklamı devreye giriyor. Askerin tam boy siyasi iktidarı alkışlaması görüntüsü korunuyor. 8 bin kişilik troll ordusu deşifre ediliyor. Ki bunlar bir paramiliter güç. Bla bla bla, her siyaset, mafya ilişkileri, Ülke Ocakları Başkanı cinayeti, her hafta bu hafta ne yaşayacağımız diye toto oynuyoruz artık. Ve düşünebiliyor musunuz, bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre binası basıldı. Dünyanın en kurumları güçlü dediğimiz ülkesinde. Brezilya daha dün, 2 hafta oldu, Başkanlık Sarayı başıldı.
Evet, orada da kongre binası, Başkanlık Sarayı ve Yüksek Mahkeme binası. Evet. Üçünün, üç erk diye tabir edilen en sembolik, yani demokrasinin üç temeli şeyi basıldı.
Şimdi böyle bir 3-4 ay sonra nasıl bir Türkiye ile gideceğiz ve nasıl bir Türkiye ile karşılaşacağız? İktidar görünüyor ki bütün kuvvetiyle direniyor. Hem iç gerilimleriyle direniyor, bir de dikkatiniz onun için iç çatışmaları da var. İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan olayları görüyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığı içinde bile çatışmalar görülüyor. Yani işler seçime doğru yaklaşırken iç çatışmalar da artıyor. Gemiyi terk edenler oluyor, bilgi sızdıranlar oluyor, yedekleme güçleri. Bu da dikkat edilmesi gereken. Şimdi belli ki iktidar direnecek. Yani neden? Onun nedenlerine girmeyeceğim. Ama bakın, biz yıllardır bu programlarda Türkiye'deki bu anormal gelişmeleri anons ettik, açıkladık. Türkiye'de kolluk kuvvetinin gücü nedir? Kolluk nedir? Polis. Emniyet Genel İçişleri Bakanlığı. Bakın, ne Brezilya'da ne Amerika'da kolluk dediğimiz gücün ordu gibi silahlandığına tanık olmuyoruz. Türkiye'de Emniyet Genel Müdürlüğü kara kuvvetleri ayarında bir güce sahip. Kaldı ki güvenlik bürokrasisi bugün hukukun ayaklar altına alındığı bir ülkede güvenlik bürokrasisi nasıl çalışır sorusunu, yanıtını söylersek otokrasilerde güvenlik bürokrasisi nasıl ve kimin emrindedir? Dolayısıyla kolluk güçleri bu durumda. Ayrıca kolluğa yardım eden işte Sadat gibi bir durum ortaya çıkıyor. Buna benzer kuruluşlar var, höfler var, cami gençlik kolları var, Osmanlı ocakları var vesaire vesaire. 2017-18 seçimlerini hatırlayalım, sokakları hatırlayalım. Bu ülkede silahlanmayı bugün halen geçerli meri kanunu düzenlemelerde kayıp silahlar sayısını bilmiyoruz. Ve mermi ve silah bolluğu hakim hayatın içinde bütün insanlarda. Dolayısıyla Türkiye nasıl bir seçime gidiyor ve seçim sonrasında, orada yazıda da söylüyorum, bir ittifak kurulacaksa bu doğru dürüst seçimlerin olması, önce seçimlerin gerçekleşmesi, seçimler gerçekleştiğinde iktidarın bunu kabul etmesi. Şimdi bunların hepsi müthiş problemler. Dolayısıyla böyle bir durumda yapılması gereken ittifak, en geniş ittifak olmak durumundadır.
Evet, ben de bir pardon bir araya girip sizin söylediklerinize ufak bir çentik koyayım. İzninizle. Yani çok sayıda saldırılar, çeteler kol geziyor. Onların bir dizi listesi, küçük bir listesi var yani. İşte Haliç Köprüsü'nde otomobile bekleyen bir silahlı saldırı, bir kişi ölü, bir yaralılar var. Ölü ve yaralılar var. İtalya'da tutuklu bulunan suç örgütü lideri Barış Boyun'la bağlantılı olduğu ortaya çıkmış ve Daltonlar çetesi denen operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları da ortaya çıkmış bunun. Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de bir düğünden çıkan kişilerin bindiği otomobile sokakta bekleyen bir başka otomobilden uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açılıyor. 3 kişi yaralanıyor. Saldırganlar kaçıyor. İşte Sedat Peker'e Netflix'ten teklif gittiğini iddia eden avukatı var, Mersan Barkın. İnsanlar Sedat Peker videoları IMDb'ye düştüğü zaman bunu bir miktar espri konusu yaptılar ama Netflix'ten Sedat Peker'le gerçekten iletişim kuruldu diyor. Yani artık filme de alınıyor. İşte suç örgütü liderliğinden yargılanırken MHP lideri Bahçeli'nin kahraman çıkışı üzerine Alaaddin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen Kürşat Yılmaz'ın evlenme töreni var. Yılmaz'ın nikahını MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıyıyor. Eski bakanlardan Cavit Çağlar şahitlik yapıyor. Ve en bence çarpıcı olanı da şu, artı gerçekte yayınlandı dün. Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan bu artan mafya çatışmalarını değerlendirmiş ve Türkiye'yi Meksika'ya benzeterek İşi polise yıkıp çekildiler. Siyaset, meclis, cumhurbaşkanlığı nerede diye sormuş. Mafyanın dört ayağı var demiş. Basın, siyaset, kamu görevlileri ve iş insanları. Siyaset bir ayağı olduğuna göre mafyanın temizlenmesini istiyorsa ortaya çıkıp ben bunu istiyorum demeli demiş. Çünkü son bir ay içinde 40'ın üzerinde cinayet işlenme. Yani mafya ülkede bir seviye yükseldi. Ve yani 40'ın üzerinde ölü var diyor. Son sokak ortasında çatışmalarda. Bunlar silahlı kavga değil. Mafya olaylarında sadece demiş. Böyle de bir durum var yani. Saldırılar, çeteler. Evet.
Bir durumdayız. Dolayısıyla yani bu seçimler bu muhalefeti oluşturan partiler açısından normal demokratik bir rejimdeki yarışmacı seçim değil. Bu otokrasiden demokrasiye geçiş için yapılması gereken seçim. Dolayısıyla burada ezici bir beraber çoğunluğu sağlamak için çok ciddi bir beraberlik kurulması gerekiyor. Biz bu beraberlikte Kürt sorununu çözmüyoruz. Kürt sorunu demokrasiyle çözülecek bir sorun. Biz demokrasiye geçmek istiyoruz. Temel mesele bu. Dolayısıyla özellikle muhalefet partilerine bakın. Kürt milliyetçileri, Türk milliyetçilerinin bir araya geldiği birinci meclis örneğini o yüzden sıklıkla veriyorum. Ve dünya tarihi, Kürtlerin ve Türklerin tarihi. Bir geçen gün şeyi okuyordum. Birinci Süleyman, yani Kanuni Süleyman döneminde Süleyman Name diye bir kitap yazmış Hayrettin. Fransız-Türkiye ittifakının modellemesini anlatıyor. Yani bütün hayat bunlar üzerinde doludur. Dolayısıyla bugün Türkiye bu eşiği HDP'nin denkleme dahil edilmesi ile aşması gerekiyor. Yoksa parlamento ayrı bir gücün elinde, Cumhurbaşkanlığı ayrı bir gücün elinde ya da 51'e 49, 8'e 7 gibi durumlarla Türkiye'nin katil sürecinin daha da arttığına tanık olur. Dolayısıyla bizim burada yapılması gereken demokrasiden yana tüm güçlerin ki ardından tekrar seçimlerin, tekrar tekrar referandumların gelmemesi için en geniş ittifakı mecliste sağlayıp parlamenter sisteme geçişin sağlanması ve bu işin de yani ancak bu denklemle sağlanması mümkün olduğunu görülmesi gerekiyor. Yoksa seçmen zaten yorulmuş durumda ekonomik bir siyasal anlamda. Yakın oranlar iktidarın teslim edilmesi anlamında da bir problem teşkil ediyor. Dolayısıyla bugün bunun yani muhalefeti oluşturan partilerin bu bilince, bu idraka müdrik olması, bunu normal bir seçim görmemesi, bir kurucu irade, bir siyasi çekirdeğin, siyasi çekirdeğin oluşacağı bir yeni bir inşa dönemine girilecek. Bu şekilde bakması gerekiyor. Dolayısıyla özellikle de muhalefetin yıllar boyunca bir yaptığı bir yanlış var. Yani muhalefet yanlışına girmeyeceğim ama en önemli yanlış HDP tanımlamasını, HDP'nin siyasal anlamda tanımlamasını, PKK'nın işte tanımlanmasını iktidar istediği gibi yapıyor. Ama muhalefet bu iktidarın istediği tanımın çerçevesinde kendisini sınırlıyor. Dolayısıyla bu inhisarı terk etmesi gerekiyor. Ve benim önerdiğim modelde eğer İYİ Parti istemiyorsa yan yana gözükmeyi, diğer partilerle diyalogları son derece iyi, bir takım deva biz yaparız demiş galiba. Bir, öyle bir şey gördünüz mü?
Evet.
Ondan sonra bunu köprü anlaşması yapılır. Bunun anlaşma modelleri olur. Zaten 6 milyon bir partinin terörist parti olması mümkün mü? Dün miting yaptı insanlar ya. 60 bin kişiyle, 70 bin kişiyle. Şimdi kapatılmak üzere bir parti, hazine yardımı kesiliyor. Ve biz demokrasi mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla muhalefetin en geniş birlikteliği sağlaması gerekiyor. Dünya pratikleri bununla. Ben yıllardır bu ittifak mevzusunda yani gelen tehlike büyük. Eğer şunu istiyorsak, eğer bu kaotik durum devam edecek etmeyi göze alıyorsak, o zaman Türkiye'nin de yarın açısından çok büyük problemleri, bakın destabilizasyon Türkiye'nin güneyinden başlardı. Bugün dünya destabilizasyonu Bulgaristan'ın güneyinden, Yunanistan'ın batısından başlatıyor. Biz bu hale gelmiş durumdayız. 40 kişi bir haftada, bir ay içerisinde mafya tarafından öldürülüyorsa Meksika olmuşsun demektir. Bütün bu görüntüleri ortadan kaldırmak için ben işte naçizane diyorum ki yani birinci meclisten de ilham alın. Orada bütün milliyetçiler vardı. Zaten birinci meclis kendisine göre tanımladığı tehlikeyi bertaraf etmişti. Bir araya geliyor. Dolayısıyla yani Türk milliyetçileriyle Kürtler bir araya ilk defa gelmiyorlar. Onu da söyleyelim. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunu Kılıçdaroğlu'na da söylemiştim. Yani son 50 yıl içerisinde başarılı olduğu 3 seçim 73, 77, 91. Niye var? Niye başarılı? Doğu ve Güney Doğu'da var o zaman. O zaman Kürt sorunu değil, Doğu sorunuydu. 91'de Erdal Bey, HEP'lileri...
Erdal İnönü.
İnönü, işte bir ittifak kuruldu. Meclise girildi, korunamadı. O ayrı mesele. Ama dokunuyorsan orada, varsan, niye sen o alanı Erdoğan'a, iktidar Cumhur İttifakı'na bırakıyorsun ki? Kalmamış artık, iyice azalmış durumda. Dolayısıyla bu işi ben... Ben bu formülü geliştirmeye çalışıyorum. Bir bypass köprü formülünü.
Bu köprü mutabakatı dediğinizde tam olarak kastedilen nedir Ali Bey?
Yani köprü mutabakatı bir seçimler. Seçimlerin yapılmasını sağlayacaksınız. Yarın öbür gün bir olağanüstü şey çıktı. İki, seçimlerin adil uygun yapılmasını sağlayacaksınız. Üç, seçimler sonrası iktidarın transferi diyelim, gerçekleşmesi için işbirliği yaptığınızı mutabakta ortaya koyacaksınız. Sonra yani bunun değişik aşamaları var. Bu milletvekilleri aday belirlemesinde bölgelere göre başta Cumhurbaşkanlığı bir iki şeydir ya. Bir HDP'nin destekleyeceği bir Cumhurbaşkanlığı belirlediniz mi? Cumhurbaşkanlığı sorununu çözmüş oluyorsunuz. Bölgelerdeki ağırlıkları belli partilerin. Ona göre de adayları belirleyeceksiniz. Yani bunlar böyle kolay değil tabii ki. Zordur ama bu önümüzdeki siyasi manzara bütün bu zorlukları aşmamız için fedakarlıklar yapmamızı gerektiriyor. Onun için eleştirilerimizi, teşekkürlerimizi bir süre ertelemek zorundayız. Boğulmamak zorundayız ve bunu aşamazsak Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olacağı konusunda manzarayı, Brezilya'yı, Amerika'yı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu kolluk gücünü göz önüne gelindirerek bakın. Kara kuvvetlerinin kullandığı roket atarlar, havan topları, tankları var bugün kolluğu.
Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle bir sorun olduğu, giderek de artmakta olduğu, yani dünyanın en büyük sahtekarlarından biri olduğu ortaya çıkan bir milletvekilinin seçilmesinde bütün ailesi, kökenleri hakkında da katıldığı şeyleri, o gittiği okulları, liseleri, ortaokulları ve üniversiteleri de ve çalıştığı yerleri de tamamen yalan söyleyerek, buna rağmen seçildiği bir durum ortaya çıkıyor ve buna rağmen kendisini işte Temsilciler Meclisi'nde görev yapmaktan engellemiyorlar mesela. Artık bu hale gelmiş durumda.
Gelmiştir. Bakın bir de bir şey işaret edeceğim onu unutmadan. Yazıda onu söyledim mi bilmiyorum. Şimdi Türkiye'de sizin ikimizin hatırlaması çok makul. 1980 öncesi. Biz o zaman sivil toplum kavramını kullanmıyoruz. Sivil toplum Habitat'tan sonra Türkiye'de kullanılmaya başladı. Demokratik kitle örgütleri, mesleki örgütlenmeler, sendikalar. Şimdi bunları göremiyoruz ittifak şeyinde. İttifakların sadece siyasi partiler üzerinden yürümez. Mesela Buralar Birliği, TUMOP ki onlar hepsi hasar gören. Tabipler Birliği, TUMOP, öğretmen örgütleri, memur örgütleri, Türkiye,
Barolar.
barolar. Şimdi bunlar yani bütün bu süreçte bunların ittifakına, birlikteliğine, buluşmalarına, deklarasyonlarına tanık olmuyoruz. Ki en büyük hasarı gören birlikler. Dolayısıyla altılı masaya HDP konusunda bu eksenlerin birlikte açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bakın eski dönemde dün Kartal'da gördüğümüz mitingleri bu gruplar yapardı. İyi hatırlarım. Ben de lise ve üniversite öğrencisiydim. Bir anda TÖBDER, TÜSDER, TÜMDER vesaire bir anda TUMOP, öğretim üyeleri vesaireleri meydanlara çıkardı. Zaten meydan olmadan, sokak olmadan demokrasi de kazanılmaz. Dün o anlamda moral veren bir ilk adım oldu Kartal'da ve Selahattin Demirtaş'ın da şarkısı damga vurdu anladığım kadarıyla. Yani muhalefetin bu anlamda HDP kompleksini aşması için son aylara girdik. Bunu bir formüle etmemiz gerekiyor. Bunu formüle etmeden çıkış yok. Bunu
Evet.
formüle etmeden büyük çoğunluk sağlayamıyoruz. Kaotik bir duruma doğru gitme olasılığımız çok yüksek. Onun için bu böyle bir yazıyı kaleme aldım ve ben bu aslında radyodaki programlarımızda da pek çok kez bu konuları gündeme getirdim. En ağırlıklı eğileceğimiz konu bu ittifak süreçleri olmalı. Herkes kendine kafasına göre biçimlememeli. Ben Ankara'da bu partileri de yakından izlemeye çalışıyorum. Daha çok önermiştim 2-3 yıl önce. Yani her partide bir ittifak masası olsun. Bu konularda düşünen, geliştiren, dışarıda entelektüeller bu konuda think tank görevi görsünler. Çünkü ittifaksız aşılması mümkün değil. Ve burada da denkleme HDP'nin eklenmesi gerekiyor. Şu ya da bu şekilde.
Evet, Demirtaş'tan seçim şarkısı diye bahsettiniz. Kendisi de bir sürpriz yapıp orada olacağım demişti. Espri ve kendi sesiyle de orada olduğu anlaşıldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın İstanbul'un Kartal ilçesinde düzenlediği bu mitingde yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Söz ve müziği HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait seçim şarkısı da ilk defa çalınmış. Yani akına yolladım yaksana buradan bir tek oy yok sana diye giden ve açılışı şarkının sonradan geniş bir koro ve orkestrasyon var ama başlangıç noktası da kendi sesinden, sözleri ve bestesi de kendisine ait zaten. Onu da cezaevinde, Edirne cezaevinde görüş sırasında kaydetmiş olduğu ortaya çıkıyor. Yani kına yolladım yaksana şu meydana bir baksana buradan bir tek oy yok sana biz halkız emekçiyiz biz diye giden bir şarkıda çalındı ondan bahsediyordum.
Yani içeride hapiste bulunan bir insanın siyasal mücadeleye bu derece etkin, yaratıcı katılması bize ilham olsun. Şu önümüzdeki kısa dönemde Benim bu yazıda söylediğim bir siyasi kaldıraç öneriyorum. Yani bir formül bunu olabilir diyorum. Bunu siyasi partilerin kiminle görüyor? Ülkücülerle konuşuyorsunuz. Hani biraz rahat olun. Ülkücülerle, Kemalistlerle konuşuyor. Herkes bunun farkında. Herkes bunun farkında. Ya bunu bir atalım.
Evet.
Renkli bu kaydedilmeden ben konuşuyorum işte burada yıllardır. Herkes bunun farkında. İyi Parti'nin içindekiler de farkında. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla bakın bu konulmazsa bakın bölünme ve hep bizim bir korkusudur bu ülkenin. Bölünme. Vallahi bölünmenin ötesine gider, dağılır. Bölünme iyi, bölünüyor, iki taraf hayatını sürdürüyor. Ama dağılma çok kötü.
Evet ve
Dolayısıyla
bu yalnız Türkiye için değil, mesela dünyanın en büyük iki demokrasisi sayılan Amerika Birleşik Devletleri ve onun ardından Brezilya için de ciddi endişelerin dile getirildiği, son olarak da Orta Doğu'nun tek demokratik ülkesi sayılan İsrail için de aynı şeylerin söylendiği çok şey bir ortamdayız
evet.
yani.
Yani bölünme değil,
Kaygı verici,
dağılmayla dünyanın
dağılım.
her yerde dağılmayla karşılaşmak mümkün. Konuşmaya
Ve
devam edeceğiz. Bakın yalnız bu şeyde bu ay aynı zamanda yani her hangi ay değil ki siyasi cinayetleri andığımız ay. Hrant Dink geliyor değil mi
evet.
gelecek hafta? Gaffar Okan, Uğur Mumcu. Ocak ayında başka yani yeni eklendi öbür Ülke Ocakları Başkanı
Çetin sizin.
öldürülmesi. Yani bu çok dikkatli gitmek zorunda Türkiye'nin demokrasiden yana güçleri ve paylaşımcı ve üleşmeci olmak durumunda. Öyle bir şekilde yeni bir devlet inşası söz konusu olabilir.
Evet.
Bunda
Peki.
ittifak modellerine ihtiyaç var yani.
Ali Bey, çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere, iyi
Konuşmaya
yayınlar.
devam
Görüşmek
edelim.
üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.